Ayrım 13, sayfa 61. Bazı kafalar kesilecektir. Karma komisyon bir odada toplanmıştı. İçlerinde Gazi'nin de bulunduğu kalabalık bir mebuslar grubu kenardan müzakereleri takip ediyorlardı. Fakat encümende işler pek çabuk skolastiğe saplanmak istidadını gösterdi. Malumat-ı diniye, parantez içinde din bilgisi, yarışına giren hocalar işe gittikçe çıkmaza sürükleyebilirdi. İş safsataya dökülüyordu. Neredeyse saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılamayacağı kararına varılacaktı. Dipnot Nutuk. İşte o zaman ancak ihtilal meclislerinde görülen bir sahne görüldü. Gazi Mustafa Kemal birden ileri yürüdü. Karma encümen reisinden söz alarak bir mektep sırasının üzerine çıktı. Zaten 1. Büyük Millet Meclisi'nde mebuslar, mekteplerden derlenmiş eski dershane sıraları üzerinde çalışıyorlardı. Gazi şöyle söze girişti. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşayla verilmez, kudretle ve zorla alınır. Nitekim Türk milleti hakimiyet ve saltanatı isyan ederek kendi eline bilfiil almıştır. Bu bir emri vakidir, parantez içinde olup bittidir. Mevzu bahis olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız değildir. Mesele zaten emri vaki olmuştur. Şimdi mesele bu emri vaki olmuş hakikati ifade etmekten ibarettir. Bir sıranın üzerine çıkarak orada kesin ve şiddetle konuşan Gazi'nin gözleri, bütün müşterek encümen azaları ve özellikle encümenin çoğunluğu gibi görülen sarıklı hocalar üzerinde büyüleyici tesirlerle duralanmıştı. Son sözlerini söylerken bakışları tam karşısındaki hoca efendinin gözlerine saplandı. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce çok iyi olur. Aksi takdirde hakikat gene usulü dairesinde ifade olunur fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Gazi bazı kafalar kesilecektir derken gözleri encümeni ve hele tam karşısındaki Ankara mebusu Hoca Mustafa Efendi'yi ezmekle kalmıyordu. Gazi'nin sağ eli de bu başların nasıl kesileceğini anlatmak istercesine Hoca Mustafa Efendi'nin boynu hizasında sağa sola işleyip duruyordu. O zaman mesele birden ve herkesin kavrayacağı gibi anlaşılmış oldu. Şeriat ve skolastik münakaşaları hemen kesildi ve bütün encümenin yeni anlayışına tercüman olur gibi Hoca Mustafa Efendi işi kestirip attı. "Affedersiniz efendim," dedi. "Biz meseleyi başka noktayı nazardan mütalaa ediyorduk. İzahatınızdan aydınlandık." Müşterek encümen derhal saltanatın kaldırılması kararını aldı. Sonra hemen bir kanun layihası hazırlandı. Aynı günde ve meclisin ikinci içtimaında okundu. Bu arada oy toplama usulü üzerinde bazı zikzaklar yaratılmak istendi. Fakat Gazi bu sefer de meclis kürsüsüne fırladı. "Bunlara hacet yoktur efendim. Çünkü memleket ve milletin istiklalini ebediyen koruyacak esasları Yüksek Meclis'in müttefiken kabul edeceğini zannederim." Saltanatın kaldırıldığına dair kanun tasarısı oya kondu ve reisin sesi duyuldu. Müttefiken kabul edilmiştir. Osmanlı saltanatı artık hem fiilen hem hukuken tarihe karışmıştı. Gerçi hilafet meselesi şimdilik kalıyordu. Padişah olmayan bir gölge halife seçilecekti. Fakat onun da günleri artık sayılıydı. Dipnot, saltanatın ilgasına dair olan 1 Kasım 1922 tarihli kanunun metni şudur. 1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Türkiye halkı, hukuku hakimiyet ve hükümranisini mümessili hakikisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyeti maneviyesinde gayri kabili terk ve tecezzi ve ferah olmak üzere temsile ve bilfiil istimale ve irade-i milliyeye istinad etmeyen hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği cihetle, misak-ı milli hudutları dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka şekli hükümet tanımaz. Binaenaleyh Türkiye halkı, hükümet-i şahsiyeye müstinit olan İstanbul'daki şekli hükümeti 16 Mart 1920 tarihinden itibaren ve ebediyen tarihe müntakil addetmiştir. 2. Hilafet, hanedan-ı Ali Osman'a ait olup, halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlaken erşet ve eslah olanı intihap olunur. Türkiye Devleti, makam-ı hilafetin istinadgahıdır. O gün peygamberin doğum gününe, parantez içinde veladet kandili rastlıyordu. Tartışmalar sırasında Gazi'nin kendilerine kürsüye çıkıp saltanatın kaldırılması lehinde konuşmalarını söylediği şahsiyetlerden Kazım Karabekir açık bir cephe almadı. Fakat Rauf Bey birkaç defa kürsüye çıkmış ve saltanatın kaldırılması lehinde konuşmuştu. Saltanatın ilgası kanunu kabul olununca da tekrar kürsüye çıktı ve o günün peygamberin mübarek doğum gününe de rastladığını ve bunda bir hayır olacağını işaret ederek daha önce de değindiğimiz gibi o günün bayram olarak kabulünü teklif etti. Teklif alkışlar arasında kabul olundu. Aynı gün İstanbul'dan Mehmet Vahidettin son selamlık resmini yaptı. Bu tören bir cenaze töreni kadar sessiz, sıkıntılı ve karanlıktı. Dipnot, bu selamlık resmine ait çeşitli yazılar yazılmıştır. Fakat orada hazır bulunmuş bir gazeteci olarak Naşit Ulu'nun Zaferle Barış Arası serisinde çıkan, parantez içinde 27 Nisan 1964 akşam müşahedeleri en canlı olanıdır. Yıldız Sarayı'nın Hamidiye Camii'ne padişah çökmüş, beli bükülmüş, bitkin adımlarla girdi. Fakat bütün sırmaları, nişanları üzerindeydi. Etrafında sadrazam, eski sadrazamlar, paşalar, nazırlar da bütün nişanlarını takmışlardı. Sarayın müezzinleri namazdan sonra mevlid okudular. Arka sırada harem ağaları biraz da merasim icabı olarak hıçkırıklarla ağlıyorlardı. Çünkü mevlid, ölülerin ruhlarına okunan bir mersiyedir, bir dua vesilesidir. O gün orada bu mevlid, hakikaten garip bir tesadüfle Osmanlı İmparatorluğu'nun ruhuna okunmuş gibi oldu.